Bismillahirrahmanirrahim. Alemler kelimesi alemin çoğuludur. Alem Allah Azze ve Celle'nin dışındaki tüm varlıklardır. Alem cemidir, tekili yoktur. Avalim şeklindeki cemi ise göklerde, karalarda ve denizlerdeki çeşitli yaratıkların sınıfı için kullanılır. Bunlardan her birinin grup veya nesline alem adı verilir. Evet. İbni Ebu Hatim der ki Allah-u Teala'nın alemlerin Rabbi kavli cellindeki alemlerden murat bin ümmettir. Bundan 600'ü denizde, 400'ü karada yaşar. Benzeri bir ifadede Said İbni Müseyyep'ten nakledilir. Buna benzer diğer ifadede Hafız İbni Ebu Yala, Ahmed İbni Eli, Ali İbni El Müsenna müsnetinde der ki Cabir İbni Abdullah'tan Hazreti Ömer'in hilafeti yıllarında bir yıl çekirge azaldı. Bunun sebebi araştırıldı. Hiçbir haber bildirilemedi. Bunun üzerine Ömer üzüldü. Bir atlıyı Yemen'e, diğerini Şam'a, diğerini de Irak'a yolladı. Çekirgenin görülüp görülmediğini araştırmalarını istedi. Cabir der ki Yemen yönüne giden atlı Ömer'e geldi, bir avuç çekirge getirdi ve huzuruna döktü. O bunu görünce tekbir getirdi ve şöyle dedi: Aleyhissalatü vesselam'dan duydum ki şöyle diyordu: Allah bin ümmet yaratmış, 600'ü denizde, 400'ü karada. Bu ümmetlerden ilk helak olanı çekirge ümmetidir. O helak olunca ipi kırılmış, dizi gibi diğerler de ardında gelir. Bu hadis zayıftır. Amel edilmeyecek derecededir. Evet. Rahman ve Rahim'dir. Din gününün Malikidir. Evet. Şüphe yok ki bütün yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara biz varis olacağız ve onlar bize döndürülecek. Meryem 40. De ki insanların Rabbine sığınırım, insanların Malikine. Nas 1-2. Melik kelimesiyle mülk kelimesinden alınmış. Nitekim Allahü Teala o gün onlar ortaya çıkarlar. Hiçbir şeyleri Allah'a gizli kalmaz. Kimindir bugün mülk? Vahid, kahhar olan Allah'ındır. Gafir 16. Odur gökleri ve yeri hak ile yaratan. Onun ol dediği hemen olur. Onun sözü haktır. Sura üfürüleceği günde mülk onundur. Görülmeyeni de görüleni de bilir ve o hakimdir, habirdir. O günde mülk ve tasarruf hak olan Allahu Teala'ya mahsustur. Kafirler için ise çok güç bir gündür. Furkan 26. Mülkün kıyamet gününe tahsisi ise diğer günlerden onu nefyetmez. Zira daha önce Allah'ın alemlerin Rabbi olduğu haberi geçmişti. Ve bu dünya ve ahirete şamil idi. Mülkün kıyamet gününe izafe edilmesinin sebebi o gün hiç kimsenin bir şey söyleyememesi ve Allah'ın izin verdiklerinden başkasının konuşmamalarından dolayıdır. Evet. İbn Abbas din gününün maliki ifadesinin o günde Allah'tan başka hiç kimse mülk sahibi değildir, dünyadaki gibi mülklerinde bulunmayacaklardır demek olduğunu nakleder. Din günü mahlukatın hesap verdiği gündür ki bu kıyamet günüdür. Kıyamet gününde amelleriyle insanlar cezalandırılırlar. Eğer amelleri hayır ise o günde hayırdır. Eğer şer ise o günde şerdir. Ancak Allah'ın o gün affettikleri müstesnadır. Evet. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Evet. Burada iyyâke, yani yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Evet kardeşlerim, burada ibadet lügatta zillet manasına geliyor. Şer'i ıstılahta ise sevginin, bağlılığın ve korkunun kemalini birleştiren bir ifadedir. İyyâke kelimesi iki kez tekrarlanıyor. İtina ve hasır maksadına mebnidir. Hiçbir kimseye ibadet etmeyiz, ancak sana ibadet ederiz. Hiçbir kimseye dayanmayız, ancak sana dayanırız şeklinde geliyor. Bu bağlılığın son derecesini ifade ediyor. Dinin bütününü de bu iki anlam içinde topluyor. Dikkat ederseniz kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala da ayet-i kerimesinde ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. İbadet etsinler diye yarattım diyor. Demek ki Ademoğlunun yaratılış gayesi sadece ve sadece Allah Subhanahu ve Teala'ya neymiş? İbadet yapmak için. Her işte, her amelde, her sözde ve yalnız Allah'a ibadet etmekle. Bakın bu ayet-i kerimede de yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz buyuruluyor. Yani Allahü Teala bize yalnız ona ihlasla ibadet etmemizi ve her işte kendisinden yardım dilememizi emrediyor. Evet. Önce yalnız sana ibadet eder buyurulup da yalnız senden yardım dileriz cümlesinin sonra zikredilmesi ise ibadette asıl maksat Allahü Teala'yadır. Yardım dileme ise ona tevessül etme, saygı göstermedir. Bunun için önemli olan daha az önemli olana takdim edilir. Bu da Fatiha suresinin ne kadar önemli olduğunu ve üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini bildirmektedir. Bizi doğru yola ilet, sırat-ı müstakim. Başlangıçta Allahü Teala hamd edildiğine göre arkasından isteklerin gelmesi de uygundur. Nitekim hadiste de belirtildiği gibi Allah Subhanahu ve Teala Fatiha'nın yarısı bana, yarısı kulumadır. Aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldiniz. Ve kulumun istediği kendisindedir, verilecektir buyurmuştur. Bu durum isteyenin en iyi halidir ki isteneni met etmekte ve sonra kendi ihtiyacını zikretmektedir. Bunun yanı sıra mümin kardeşlerinin ihtiyacını dile getirmek üzere bizi dost doğru yola hidayet et demektir. Çünkü bu dost doğru yol ihtiyacın en iyi şekilde ifadesi ve ihtiyaca en iyi şekilde muhteviyat verilmesidir. Bunun için Allah kulunu dost doğru yola, hidayete yöneltmektedir. Çünkü o en mükemmeldir. Buradaki istek, isteyenin halini ve ihtiyacını haber verme saadetinde de olabilir. Nitekim Hazreti Musa'dan bahsedilirken şöyle buyurulur. Bunun üzerine onlarınkini suladı. Sonra gölgeye çekildi ve dedi ki, Rabbim, doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım. Kasas 24. Bununla beraber isteyenin nitelikleri daha önce geçmiş olabilir. Nitekim balık sahibinin sözlerini zikrederken Rabbimiz Subhanahu ve Teala zunnunu da ona öfkelenerek giderken kendisine güç yetiştiremeyeceğimizi sanmıştı. Ama sonunda karanlıklar içinde senden başka ilah yoktur. Sen münezzehsin. Doğrusu ben haksızlık edenlerdenim diye niyaz etmişti. Enbiya 87'de. Veya istekleri mücerret övgü şeklinde de olabilir. Bazen hidayet kelimesi kendiliğinden müteaddi olur ve bize ilham et, bizi muvaffak kıl veya rızıklandır veya ver anlamını da kazanır kardeşlerim. Nitekim burada şu şekilde ifade edilmiştir. Biz ona ikide yol gösterdik. Belet onda buyuruluyor. Burada biz ona hayır ve şerri bildirdik anlamındadır. Hidayet kelimesi bazen de irşat ve delalet anlamına gelir kardeşlerim. Aynen Allah Subhanahu ve Teala'nın şu ayette dediği gibi Rabbinin nimetlerine şükrederdi. Onu beğenip seçmiş, kendisini doğru bir yola iletmişti. Nahl 121'de. Ve onları cehennem yoluna götürün. Saffat 23'te. İşte böylece sana da buyruğumuzdan bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen de doğru bir yolu göstermektesin. Şura 52. Bazen de lam ile müteaddi olunur ki nitekim cennet ehlinden bahsedilirken de şöyle denmiştir. Göğüslerinde kinden ne varsa söküp atmışızdır. Altlarından ırmaklar akar ve derler ki hamdolsun Allah'a ki bizi hidayetiyle buna ulaştırdı. Eğer o bizi ulaştırmasaydı biz hidayete ulaşamazdık. Andolsun ki Rabbimizin peygamberleri hakkında hakkı getirmiştir. Onlara yapmakta olduklarınızdan dolayı mirasçı kılındığınız cennet işte budur diye seslenilir. Araf 43'te. Bizi muvaffak kıl ve onun için ehil eyle manasına gelir. Sırat-ı müstakime gelince kardeşlerim, İmam Ebu Cafer İbni Cerir diyor ki, tevil ehlinin hepsi sırat-ı müstakim eğriliği büğrülüğü olmayan apaçık yoldur. Bütün Arapların lügatına baktığımızda bu böyledir. Sonra Araplar sırat kelimesini her türlü söz ve davranış içinde kullanırlar. Doğru olana düzgün manasında, eğri olana da eğri manasında sırat tabirini kullanırlar. Selef sırat kelimesinin tefsiri konusunda Allah ve Resulüne ittiba olarak yorumuşlar. Sıratın Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti olarak zikretmişlerdir. Nimete erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve dalalete düşenlerinkine değil. Evet kardeşlerim, bizi dosdoğru yola ilet dediği zaman Allahü Teala bu kulum için ve kulumun istediği kendisinindir buyuruyor. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna kavli celili sırat-ı müstakimi tefsir etmektir ve ona bedeldir. Evet, nimete erdirdiklerinden maksat Nisa suresinde zikri geçenlerdir. Yani kim Allah'a peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın nimetine eriştirdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birliktedirler. Ne iyi arkadaştır onlar. Bu büyük lütuf Allah'tandır. Nisa 69-70. İbn Abbas diyor ki nimete erdirdiklerinin ifadesiyle kendilerini ibadet ve taatında nimetlendirilenlerin, peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin doğru yolu olduğu kastolunmaktadır. Bu Rabbimiz Allahu Teala'nın şu kavlinin nazarıdır demiştir. Kim de Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın nimet verdikleri ile beraberdir. Evet. Gazaba uğrayanlar, gazaba uğrayanların ve dalalete düşenlerinkine değil. Bizi dosdoğru yola hidayet et, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Bunların vasfı ve nitelikleri yukarıda geçmişti. Bunlar hidayet ve istikamet ehilleridir. Allah'a ve peygamberine itaat ederler, emirlerini dinler, yasaklarını terk ederler. Gazaba uğrayanların yollarına değil, onlar iradelerini bozmuş, hakkı öğrendikten sonra ondan yüz çevirmişlerdir. Sapıkların yoluna da değil, onlar bilgiyi yitirmişler, sapıklığa dalmışlardır. Hakkı asla bulamazlar. Yani veleddalin kelimesinin başındaki lam ile söze tekit verilmiş. Böylece ortada iki bozuk yol olduğunu göstermektedir. Bunlar Yahudi ve Hristiyanların yoludur. Evet. Ubey İbni Ka'b'dan gelen rivayette ki bunu zikrediyor. İman ehlinin yolu hakkı bilmeye ve hak ile amel etmeye kadirdir. Yahudiler ameli kaybetmişler. Hristiyanlarsa ilmi yitirmişlerdir. Bunun için kardeşlerim Yahudiler gazaba uğramışlar. Hristiyanlarsa sapıklığa düşmüşlerdir. Çünkü bir şeyi bilip terk edenler gazaba müstahak olurlar. Halbuki onun durumunu bilmeyenden farklıdır. Hristiyanlar ise bir şeyi kastetmiş olmakla beraber doğruyu bulamamaktadırlar. Çünkü işi yerine yerleştirememektedirler. Asıl mesele hakka ittibadır. Onlar bunu yitirmişlerdir. Yahudi ve Hristiyanların hepsi de gazaba uğramışlar ve sapıklardır. Ancak Yahudilerin en karakteristik vasfı gazaba uğramalarıdır. Hadisler ve eserler hep bunu anlatmıştır ki dört kitabın dördüne de baktığımızda Yahudilerin hepsi lanetlenmiştir. Allah Subhanahu ve Teala onların şerlerinden kıyamete kadar bizleri korusun kardeşlerim. Gerçekten şerli bir topluluk, gerçekten alçak, şirret bir topluluk ve kıyamet alametlerine de bakacak olursak bir taş, bir ağaç dahi arkamda Yahudi var, gel öldür diye ne yapacak? Şehadet edecek. Demek ki bu kadar aşağılık topluluklar. Evet. Demek ki kardeşlerim, hidayete ve dalalete sevk etmekte biricik kudret sahibi sadece Allah Subhanahu ve Teala'dır. Ama bazen Kaderiye fırkası ve birçok sapık fırkalar Allah Subhanahu ve Teala'ya değişik isnatlarda bulunurlar. İşte sen beni böyle yaratmasaydın, sen beni böyle etmeseydin, sen beni müşrik kılmasaydın diye. Halbuki Allah Subhanahu ve Teala iyi göstermiş, doğruyu göstermiş, hakla batıl yolu o kadar net bir şekilde göstermiş ki yarın kıyamet gününde ben bunu bilmiyordum veyahut atalarımız babalarımız sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlardı, biz de onlardan sonra gelen nesildik, onlara azap etmen hasebiyle bizlere de mi azap edeceksin demeyesiniz diye bu vakayı herkesin üzerine ne yaptım, şahitler kıldım diyor. Demek ki insanın seçme hakkına sahip olduğu bir şeylere kaderim diyemiyor. Kader neye girer? Senin kız olman, erkek olman, sağlam olman, sıhhatli olman, kör olman, ama olman, kolsuz olman, renginin siyah olması, beyaz olması, bunlara seçme hakkına sahip değilsin. Bunlar kader. Ama kullukla mükellef olduğumuz ve hayırda veya şerde seçme hakkına sahip olduğumuz bir şeye kader maskesini getirip de kılıf uydurup da kurtulacağını hiç kimse ne yapmasın? Zannetmesin. Çünkü Allah her şeyi o kadar netleştirmiş ki isteyen iman etsin, isteyen küfretsin. Ama inanan da küfreden de açık deliller üzerine, açık beyinat üzerine olsun demiştir. Kardeşlerim, Fatiha'yı okuyan insan Fatiha'yı aminle mühürleme yoluna gitmelidir. Fatiha okuyanın sonunda amin demesi müstehaptır. Aminin manası Allah'ım kabul et demektir. Bunun delili İmam Ahmet, Ebu Davud ve Tirmizi'nin Vail İbni Hacer'den naklettiği bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Veleddalin kelimesinden sonra amin dediğini duydum, sesini yükselterek Elif'i çekerdi demiştir. Yine Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Fatiha suresini bitirdiğinde amin derdi, öyle ki ilk safta kendisinin arkasında duranlar onu duyarlardı. Yine Bilal'den gelen bir rivayette Allah kendisinden razı olsun, ey Allah'ın Resulü amin derken beni geçme dediği nakledilir. Bunu Ebu Davud rivayet eder. Evet. Demek ki ister imam olsun, ister imama uyan olsun. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Fatiha bittiğinde kişinin amin demesi sünnettendir kardeşlerim. Bakın Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle diyor: İmam amin deyince siz de amin deyin. Çünkü onun aminine uyanlar meleklerinkinin aminine uymuş olurlar ve onların geçmiş günahları bağışlanır. Görüyor musunuz mükafatı? Yine Müslüm'ün naklettiği bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sizden biriniz namazda amin derse melekler de gökyüzünde amin der. Biri diğerine uygun düşerse onun geçmiş günahları bağışlanır. Amin ya Rabbi. Evet kardeşlerim, yine İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette Ayşe annemiz naklediyor. Aleyhissalatü vesselamın yanında bir gün Yahudiler anılmış da şöyle buyurmuş: onlar, yani Yahudiler, Allah'ın bize gösterdiği ve kendilerini saptırdığı cuma konusunda bizi kıskandıkları gibi hiçbir şeyi kıskanmazlar. Allah'ın bizi hidayet edip onları saptırdığı kıble konusunda da imamın arkasındaki amin sözümüzde de bizi kıskanırlar. Yine kardeşlerim İbn-i Mace aynı hadisi rivayet eder ama onun lafzında şöyle bir ifade var: Yahudiler sizin amin sözünü kıskandıkları kadar hiçbir şeyi kıskanmazlar. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette, yani sözün özünü zikredecek olursak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Yahudiler diyor sizin İki şeyinize öyle haset ederler ki bunlar bir aranızda yaymış olduğunuz şu selam ve Fatiha'nın sonunda amin sesiyle mescidin inlemesidir der. Maalesef bugün Muhammed ümmetine baktığımızda öyle hallere gelmişiz ki İmamın arkasında amin desen neredeyse yanındaki namazı bozup sana şöyle bir çakacak hale gelmiş. Hatta bir gün Ankara'da namaz kılıyoruz. Ulus'ta Zincirli Camii var. Hoca efendi akşam namazını kıldırınca döndü. Arkadaşlar dedi, görüyorum ki arkanızda Fatiha'dan sonra amin diye sesinizi yükseltiyorsunuz. Bu mekruhtur, şeran caiz olmayan bir şeydir diye söyledi. Ben seslenmedim. Namazın akabinde gidip bu hadisi naklettiğimde kendisinin bu hadislerde her ne kadar geçse de biz Hanefi mezhebindeniz. Hanefi mezhebi ise Fatiha'dan sonra amin sesinin söylenmesinin mekruh olduğunu söyledi ve bir daha benim arkamda bunu söylemeyiniz diye uyardı. Kendisine aleykümselam ve rahmetullah hiçbir şey söylemeden şu söylediğiniz sözleri inşallah sağduyuyla kendiniz gözden geçirirseniz daha iyi anlarsınız deyip çekip gittim. Ama İbn-i Kayyım'ın da dediği gibi Allah kendisine rahmet etsin, insan taklit ehli olunca bağnaz düşününce hak bile gelse hakkı reddedecek kelimeler, cümleler bulabiliyor. Ve şeytan onun aklına öyle şeyler getiriyor ki hakkın kabulünü dahi zorlaştırıyor. Böyle bir durumda karşıdaki insanın üzerine gitmeme gerekir. Çünkü bizim görevimiz davettir. Doğruyu söylersin, çeker gidersin. Hiç kimseye doğru budur diye kabul ettirme diye bir şeyimiz yok. İlim davettir kardeşlerim. Eğer bundan öteye gitti mi, ilim bitti mi, cedel gündeme gelir ki bu da haktan hiçbir şey ifade etmez. Ayrıca Fatiha suresiyle alakalı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz Fatiha okumayanın namazı yoktur, namazı güdüktür, namazı güdüktür demiştir. İmamın arkasında dahi olsanız, imam cehri okuyorsa siz hafi, hafi okuyorsa yine siz içinizden okuyun. Ama her kim imamın arkasında Fatiha okumuyorsa onun namazı yoktur demiştir. Bununla alakalı birçok rivayet gelmiştir. İster ferden, ister cemaaten. Hangi halde namaz kılarsak kılalım, kılan her kişi namazda Fatiha'sını her rekatta okumak mecburiyetindedir.